Ayrım 15, sayfa 175. Kameraya dönünce Struan mektubun mührünü kırdı. İlk satırları okuyunca sevinçle bağırdı. Ve nefret yaşıyor, aman tanrım, kız iyileşmiş. Rob mektubu kaptı, Struan sevinçten kendisinden geçmişti. Kaluma sarılarak dansa başladı. Sonra da olanca sesiyle haykırdı. Kamerot! Emredersiniz efendim. Bütün mürettebata Rom, gaydacıya emir ver, kıç güverteye çıksın. Bize bir şişe şampanyayla bir ibrik çay getir. Emredersiniz efendim. Böylece üç adam birbirleriyle uzlaşmıştı. Fakat hepsi de için için aralarında her şeyin değiştiğini biliyorlardı. Çok fazla şey söylenmişti. Kısa süre sonra hepsi de ayrı ayrı kendi yollarına gideceklerdi. Struan mektubu Rob'un elinden alarak okumaya devam etti. Rob'un oğlu Roddy'yi üniversiteye yolladım. Kuzenin Dougal Struan bana mektup yazıp tatillerde onu evine çağıracağını ve kendisine velilik edeceğini söyledi. Gazetelerde Charteristlerin devamlı baş kaldırdıkları yazılı. Callum'un arkadaşı Bartolomeo Angus'u da 10 yıl sürgüne mahkum ettiler. Kendisi Edinburgh'da bir Charterist isyanına katıldı ve... Callum aman tanrım dedi. Struan sordu. Bartolomeo kim oğlum? Üniversitede o da arkadaşımdı, zavallı Bart. Struan sert bir sesle sordu. Onun Charterist olduğunu biliyor muydun? Tabii. Callum lombozlardan birine giderek geminin arkasında bıraktığı köpüğü seyretmeye koyuldu. Sen de Charterist misin Callum? Evet, evde olsaydım ben de o isyanlara katılacaktım. Üniversite öğrencilerinin çoğu bu akımı tutuyor. O halde orada olmamana sevindim. Eğer arkadaşım bir isyanı teşvik ettiyse 10 yılı hak etmiş demektir. Dünyanın en iyi parlamento sistemi ve yasaları bizde. Mektupta başka ne diyor baba? Struan bir an oğlunun arkasından baktı. Sesinde karısını anımsatan bir şey vardı. Gelecekte Charterist hareketini daha iyi incelemeye karar verdi. Lordlar hala klanları sıkıştırıp ellerinden toprakları alıyorlar. O kara kalpli şeytan Struan Kontu Hindistan kolonilerinde savaşmak için bir alay topluyormuş. Bol para ve yağma vaat ettiği için adamları onun bayrağı altında toplanıyorlar. Seni ve kardeşin Rob'u kucaklarım. Callum'u da benim için kucakla. Saygılı baban Parlan Struan. İşte böyle. Struan başını kaldırarak gülümsedi. Kont eskisi gibi kan dökmeye susamış. Rob Kont Hindistan için bir alay kurarsa buraya da gelir dedi. Evet, ben de aynı şeyi düşündüm. Eğer soylu evin yönettiği topraklara düşerse alay vatanına başsız döner. Tanrı tanığımdır ki öyle olur. Kapıya vurularak kamerot elinde şampanya, çay, fincan ve kadehlerle içeriye girdi. Kaptan Orlov mürettebat adına teşekkür ediyor efendim. Vardiyası bitince Wolfgang'la beraber bize katılmasını söyle. Çay ve şampanyalar konulduktan sonra Struan kadehini kaldırdı. Şerefe, ölümden dönen Winifred'in şerefine. Şampanyalarını içtiler, Rob atıldı. Bu kez de Soydev'in şerefine içelim. Belki birbirimiz hakkında artık kötü bir şey düşünmez ve kötülük yapmaya kalkmayız. Evet, tekrar içtiler. Rob, Hong Kong'a gidince acentelerimize mektup yaz. O bankanın yöneticilerinin kimler olduğunu ve kredimizi kimin sarstığını anla. Peki Dirk, kalım ya sorma baba diye sordu. Ondan sonra bu işten sorumlu olanları ve ailelerini mahvedeceğiz. Callum bu sözlerin kesinliği karşısında buz gibi oldu. Neden ailelerini de? Onların açgözlülükleri bize ne yaptı? Bize, geleceğimize. Onların açgözlülüğü yüzünden yıllarca para ödeyeceğiz. Onun için sorumlular da yaptıklarının cezasını çekecekler. Callum kalkıp kapıya doğru yürüdü. Nereye gidiyorsun oğlum? Tuvalete, yani baş altına gidiyorum. Kapı arkasından kapandı. Struan içini çekti. Söylediklerim için üzgünüm ama başka türlü yapmama imkan yoktu. Biliyorum, ben de üzgünüm. Fakat parlamento konusunda haklısın. Büyük ticaret anlaşmaları orada hallolacak. Ben işin mali yanına bakarım ve ikimiz de Callum'a göz kulak olur, kendisine yardım ederiz. Callum'un bazı konularda çok kesin fikirleri var değil mi? Daha çok genç. Ronald da büyüttü onları. Karımın on emri olduğu gibi kabul ettiğini bilirsin. Callum da zamanı gelince olgunlaşacaktır. Gordon Chen'i ne yapacaksın? Yani onunla Callum'u mu? Biz Hong Kong'a döner dönmez o işi de halletmek gerek. Zavallı Callum, büyümek kolay değil. Kısa bir sessizlikten sonra Rob mırıldandı. Benim Ming Su'yu hatırlıyorsun değil mi? Evet. Sık sık ona ve kızıma ne olduğunu düşündüm. Verdiğim para sayesinde bir prenses hayatı sürerek kendisine iyi bir koca bulmuştur Rob. Bir yerde mandarin karısı olmuştur. Onlar için hiç üzülme. Küçük Isabel şimdi 10 yaşında olmuştur. Rob kızının tatlı gülüşünü ve Ming Su'nun kendisine verdiği zevki hatırladı. Ne kadar iyiydi diye düşündü. O bana bütün sevgisini verdiği gibi şefkatle de davrandı. Daima anlayış gösterdi. Bir günlük sevgi ve şefkati Sarah'ın evliliğimiz süresince gösterdiğinden kat kat fazlaydı. Ağabeysine baktı. Tekrar evlenmelisin Dirk. Struan dalgın dalgın mırıldandı. Bunu düşünecek zaman var. Taypan olduğun zaman Callum'a çok sert davran Rob.
Olur.
Callum geri döndüğü zaman kağıt kullanmanın ne yararı var diye sordu.
Anlamadım oğlum.
Tuvalette, yani baş altında siliniyorlar.
Bunu sana söylemeyi unuttum oğlum. Çinliler büyük abdestle hastalık arasında bir ilişki olduğuna inanıyorlar.
Callum saçma diye dudak büktü.
Çinliler öyle düşünmüyor. Ben de öyle düşünmüyorum.
Struan kardeşine döndü. Bunu 3 ay Çin bulutunda denedim. Hastalık az şimdi.
Rob yağmur bulutuyla kıyaslandığı zaman da mı az diye sordu.
Evet.
Callum bu bir rastlantı olacak diye mırıldandı.
Rob söylendi. Gemilerimizde böyle şeylere çok rastlayacaksın Callum. Kaptan Cook 50 yıl kadar önce limon ve taze sebzelerin iskorbüt hastalığına iyi geldiğini anlamıştı. Belki de pislikle hastalık arasında bir bağ vardır.
Struan son ne zaman yıkandın Callum diye sordu.
Bilmiyorum. Bir ay.
Hayır hatırladım. Kaptan Perry her hafta yağmur bulutunda denizcilerle birlikte yıkanmam için ısrar etti. Az kalsın soğuk alıp ölecektim. Neden?
Elbiselerin en son ne zaman yıkandı?
Callum hayretle babasına baktıktan sonra kahverengi kalın yün pantolon ve ceketine bir göz attı.
Hiçbir zaman yıkanmadı. Neden yıkanacakmış sanki?
Struan'ın gözlerinde garip bir pırıltı belirdi. Bundan böyle ister denizde ister karada ol. Bütün vücudunu haftada bir yıkayacaksın. Elbiselerini de haftada bir yıkatacaksın. Su değil, sadece çay içeceksin. Dişlerini de her gün ovacaksın.
Ne? Su içmeyecek miyim? Bu çılgınlık. Elbiselerim yıkanırsa kumaş çeker ve biçimleri bozulur.
Öyle yapacaksın. Burası doğal. Seni sağ ve sağlıklı istiyorum.
Yapmayacağım. Ben çocuk ya da senin tayfalarından biri değilim.
Rob babanın dediğini yaptı diye araya girdi.
Ben de onunla tartışmaya kalktım. Her yeni fikrine itiraz ettim. Fakat o bunların yararlı olduğunu kanıtladı. Bunların nedenini bilen yok. Fakat insanların sinek gibi öldüğü bu yerde biz sapasağlamız.
Kalım hiç de sağlıklı değilsin diye itiraz etti. Daima hasta olduğunu bana söyledin.
Evet ama bu yıllar önce başladı. Su konusunda babana inanmadığım için içmeye devam ettim. Şimdi bağırsaklarım kanıyor ve daima da kanayacak. Ben geç kaldım ama keşke babanın dediğini yapsaymışım. Dirk hiç su içmez, sadece çay.
Çinliler de böyle yapıyor oğlum.
Buna inanmıyorum.
Struan ister inan ister inanma diye çıkıştı. Emirlere itaat edeceksin. Bunlar emirdir.
Callum'un çene kasları şişti. Dinsiz Çinlilerin adetleri yüzünden bütün yaşayış tarzımı değiştireceğim demek. Bunu mu söylemek istiyorsun?
Ben onlardan öğrendim. Sağlığımı korumak için her şeyi deneyeceğim ve sen de öyle yapacaksın.
Struan olanca sesiyle haykırdı. Kamarot!
Kapı açıldı. Buyurun efendim.
Kamarama Bay Callum için banyoyu hazırla. Temiz elbise çıkar.
Struan gidip oğlunun yanında durdu. Onun tepesinden bakıyordu. Oğlunun saçlarını inceledi.
Başında bit var.
Callum bağırdı. Seni anlayamıyorum. Herkeste bit var. İstesek de istemesek de bitliyiz. Biraz kaşınırsın, hepsi bu kadar.
Bende bit yok. Rob'da da öyle.
O halde sen acayipsin. Eşsizsin.
Callum hiddetle şampanyasından bir yudum aldı. Herkesin bildiği gibi yıkanmak sağlığa zararlı. Budalaca bir iştir.
Pis kokuyorsun Callum.
Delikanlı sabırsız sabırsız.
Herkes de öyle diye cevap verdi. Neden daima yanımızda pomat taşıyoruz? Kokmak da hayatın gereklerindendir.
Ne ben kokuyorum ne de Rob'la ailesi, ne de benim adamlarım. Bizim sağlığımız doğuda herkesinkinden iyidir. Sana söyleneni yapacaksın. Ne bit ne pis koku gereklidir.
Sen Londra'ya git baba. Dünyanın en büyük pis kokusu orada. Eğer bit ve pis koku hakkındaki sözlerini duyarlarsa seni deli sanırlar.
Baba oğul kötü kötü birbirlerini süzüyorlardı. Emirlere uyacaksın, kendini temizleyeceksin. Yoksa Tanrı üzerine yemin ederim seni güvertede porsuna yıkatırım.
Rob onları yatıştırmaya çalıştı. Callum'un sinirlendiğini anlamıştı ve Struan'ın sözünden asla dönmediğini de bilirdi.
Ne ziyanı var? 5 ay dene hele. Eğer o zaman içinde kendini daha iyi hissetmezsen eskisi gibi hareket edersin.
Ya reddedersem?
Struan oğluna tepeden bakarak kaşlarını çattı. Callum, benim için hayatımdan daha değerlisin. Fakat belirli şeyleri yapacaksın. Yoksa sana asi bir gemiciymişsin gibi davranırım.
Yani?
Seni geminin arkasına bağlatır ve 10 dakika suda bırakarak öyle yıkarım.
Callum hiddetle, hep emir verecek yerde diye bağırdı. Arada sırada rica etsen olmaz mı?
Struan gülmeye başladı. Haklısın oğlum. Callum'un sırtına vurdu. Lütfen dediğimi yapar mısın?
Haklısın, daha sık rica ederim diyeceğim. Elbise içinde üzülme, sana Asya'nın en iyi terzisini tutarız. Zaten epey elbiseye de ihtiyacım var.
Struan kardeşine baktı.
Senin terzine ne dersin Rob? Onu yarın Macao'dan çağırtalım, adamlarıyla gelsin. Belki de o şimdiden Hong Kong'a gelmiştir. 5 ay için, tamam mı oğlum?
Peki ama ben yine de bütün bunları acayip buluyorum.
Struan kadehlerini doldurdu. Şimdi soylu evin yeniden doğuşunu kutlamamız gerektiğini düşünüyorum.
Nasıl Dirk?
Bir balo vereceğiz.
Ne?
Hiddetini unutan Callum heyecanla başını kaldırdı.
Evet, bir balo. Bütün Avrupalılar için. Prenslere layık bir balo. 1 ay sonra bugün.
Birdenbire geminin çanı çalmaya başladı. Bir ses herkes güverteye diye gürledi. Struan kameradan fırladı. Rob onun peşinden gidecekken durakladı.
Yalnız kalmışken sana acele 2 şey söyleyeceğim Callum.
Bir, baban ne derse yap ve ona karşı sabırlı ol. O acayip fikirleri olan tuhaf bir adam. Ama o fikirleri hep işe yarıyor. İkincisi ise Tayfan olabilmen için sana elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Sonra peşinde Callum dışarıya koştu.
Struan güverteye fırladığı zaman mürettebat ateş hatlarında yer almıştı bile. Top mazgallarının kapaklarını açıyorlardı. Tam karşıda ufka yayılmış bir sürü savaş teknesi vardı.
Kaptan Orlov bu belalı bir donanma diye omurdandı. 100'den fazla tekne saydım Tayfan, dönüp kaçalım mı?
Sen rotanı değiştirme kaptan, biz daha hızlıyız. Güverteleri boşalt, yaklaşıp bir bakalım. Baba Fingo ve kontra Baba Fingo yelkenleri çek.
Orlov bir nara attı. Baba Fingolarla kontra Baba Fingoları çekin. Diğer kaptanları da bu emri tekrarladılar. Tayfalar koşarak sarılı yelkenleri aştılar. Çin bulutu hızlanarak suları yara yara ilerlemeye başladılar. Gemi Pokliu adındaki büyük adayla Up Lee ismindeki küçük bir kara parçası arasındaki geçitteydi şimdi. Rob ve Callum da kıç güverteye çıktılar. Tekneleri görünce Rob'un tüyleri diken diken oldu.
Onlar da kim Dirk?
Bilmiyorum oğlum, burada durmayın.
Bir sürü tayfa iplerden kayarak direklerden iner ve halatları sıkıştırırlarken Rob'la Callum kenara çekildiler.
Struan dürbününün yanında beliren Maus'a uzattı.
Bayrağı tanıyabilecek misin Wolfgang?
Henüz seçemedim Tayfan.
Boğazı kurumuş olan Wolfgang en önden gelen dev gibi savaş teknesine bakıyordu. Şimdiye kadar böyle büyük bir gemi daha görmemişti. 60 metreden daha uzun ve 500 ton dolayında olmalıydı. Bir korsan donanmasında bu kadar çok gemi olur muydu?
Bu savaş donanması mı yoksa bizim donanma Hong Kong'da yatarken onlar böyle işe kalkamazlar?
Struan, biraz sonra anlarız dedi. Dümenci, sancağı 2 derece kır.
Dümenci seslendi. Sancağı 2 derece.
Struan şişmiş yelkenlere baktı. Rüzgarın uğultusu ve iplerin gıcırtısı onu birdenbire heyecanlandırmıştı.
Kaptan Orlov kıç tarafı işaret ederek bağırdı. Bakın.
Başka bir donanma onların kaçmasına engel olmak için Pokliu'nun güney burnundan çıkmıştı. Bu bir baskın.
Tamam kaptan, ben güvertedeyim.
Kaptan Orlov hiddetle dümencinin yanına gitti. Tayfan soylu eve ait bir gemiye bindiği zaman o geminin kaptanı sayılacağını belirten kararı da içinden küfretti.
Orlov, talihin açık olsun Tayfan diye düşündü. Eğer hızla kaçmazsak bu ipten kazıktan kurtulmuş serserilerle dolu tekneler bizi saracaklar. Benim güzel gemim de mahvolacak.
Yok, bunu kimse yapamaz. Onlardan 30'unu uçurup cehenneme yollar ve yine de aralarından geçeriz.
4 günden beri ilk kez gemideki gümüşü unutarak neşeli neşeli yaklaşan savaşı düşündü. Çan 8 defa çaldı. Orlov, kaptan aşağı inebilir dedi.
Tamam, Bay Callum'u al ve ona ne yapacağını göster. Orlov çevik hareketlerle Callum'un önünden aşağıya indi. Öğleden sonraki kaptan vardiyasında 8 çan çaldı mı, o zaman kaptan kronometreyi kurar. Struan işini elinden aldığı için güverteden uzaklaştığına memnun olmuştu. İçinden ama sen de taypan olsan aynını yapardın dedi. Sen oradayken dünyanın en güzel işini hiç kimseye bırakmazdın. Küçük mavi gözleriyle Callum'u incelemekteydi. Callum'un kendisinden hiç hoşlanmadığını ve gizli gizli ince bacaklarıyla kambur sırtına baktığını görmüştü. 40 yıldır kendisine böyle bakılmasına alışmıştı ama yine de onu garip bir yaratık sanmalarına sinirleniyordu. Ben bir kar tipisinde doğmuşum. Annem çok güzel olduğumu söyleyince kötü bir ruh olan Vork doğumumdan bir saat sonra ayaklarıyla beni ezmiş. Callum yarı karanlıkta rahatsız rahatsız kımıldandı.
Ya! Orlov güldü. Vorg'un sivri tırnaklı pençeleri vardır. Sen ruhlara inanır mısın?
Hayır.
Ama bütün iyi Hristiyanlar gibi şeytana inanırsın tabii.
Callum korkusunun yüzünden okunmamasına gayret ederek evet diye mırıldandı. Kronometreye ne yapılacak?
Kurulacak. Orlov yine güldü. Eğer sen de benim gibi doğsaydın sana yakışıklı sarışın Callum yerine kambur Callum derlerdi herhalde. Burada insan böyle şeylere başka gözle bakıyor.
Bağışlayın, bu herhalde sizin için çok zor bir durum.
Zor değil. Senin Shakespeare'in bu konuda daha güzel sözleri var. Fakat üzülme güçlü Callum. Benden iki misli uzun bir adamı kolaylıkla öldürürüm. Sana adam öldürmeyi öğretmemi ister misin? Taypan dışında benden daha iyi bir öğretmen bulamazsın.
Hayır, teşekkür ederim.
Öğrenmen doğru olur. Çok doğru. Babanı sor. Bir gün bu bilgiye ihtiyacın olacak. Evet, yakında. Benim geleceği gördüğümden haberin var mı?
Callum titredi. Hayır. Orlov'un gözleri garip garip parladı ve gülüşü yüzünden kötü niyetli bir orman cücesine daha çok benzedi.
Sen de taypan olmak istiyorsun değil mi?
Evet, bir gün taypan olacağımı umuyorum.
O gün ellerin kanlı olacak.
Callum ani dehşetini gizlemeye çalıştı. Bununla ne demek istiyorsunuz?
Kulaklarım var, duydun. O gün ellerin kanlı olacak. Evet, yakında uzun süre güvenebileceğin birine de ihtiyaç duyacaksın. Norstedt Street'e Orlov gemilerinden birinin kaptanı olduğu sürece ona güvenebilirsin.
Bunu hatırlayacağım Kaptan Orlov. Callum taypan olur olmaz Orlov'u da kaptanlıktan atacağına dair kendi kendine söz verdi. Sonra adamın yüzüne bakınca garip bir duyguya kapıldı. Orlov onun içinden geçenleri okuyordu sanki. Ne var kaptan?
Bunu kendi kendine sor.
Orlov kronometrenin mahfazasını anahtarla açmıştı. Bunu yapabilmek için de merdivene çıkması gerekmişti. Sonra saati büyük bir anahtarla dikkatli kurmaya başladı. Güvertede koşuşmalar oldu ve Çin bulutunun dalgaları yararak daha da hızlandığını hissettiler. Gemi tam anlamıyla canlıydı. Callum kuruyan dudaklarını yaladı. O kadar tekneyi batırıp kaçabilir miyiz?
Kaçamazsak yüzeriz.
Ufak tefek adam başını kaldırdı. Callum'a bakarak güldü.
Şimdiye kadar gemiyle kazaya uğradın ya da battın mı?
Hayır, yüzmesini de bilmem.
Denizci olursan yüzmeyi bilmemek daha iyidir. Yüzmek kaçınılmaz sonucu biraz daha ileriye atar. Eğer deniz seni istiyorsa zamanın gelmiş demektir. 30 yıldır denizdeyim ve yüzemem. Çin denizinden Bering boğazına kadar 10 defa gemiyle battım. Fakat her seferinde bir kürek ya da bir kayık buldum. Bir gün deniz beni alacak, zamanı gelince.
Bileğindeki savaş demirini gevşetti.
Artık güverteye çıksam iyi olacak.
Callum da rahatlayarak onun peşinden gitti. Gemideki adamlara güvenmiyor musunuz?
Bir kaptan sadece gemisine güvenir, bir de kendisine.
Babama güveniyor musunuz?
Kaptan o.
Anlayamadım. Orlov cevap vermedi. Üst güverteye çıkınca Orlov yelkenlere bakıp kaşlarını çattı. Fazla yelken açmış ve karaya çok sokulmuşlardı. Yaklaşan tekneler 2 mil ilerideydi. Sessiz sedasız geliyorlardı.
Struan Kudail diye seslendi. Aşağıda nöbet tut ve silahları yukarı çıkar.
Siyah saçlı parlak gözlü bir İrlandalı olan Kudahi ikinci kaptandı. Adam kulağına bir altın halka takmıştı.
Emredersiniz. Güverte mürettebatı, topu hazırlayın.
Adamlar toplara saldırdılar. Bunları yerlerinden çekip gülleleri koydular. Sonra yine yerlerine yerleştirdiler.
3 numaralı top mürettebatına birer rom. 18 numara ise Sintine'yi temizleyecek.
Bunu neşeli bağırışma ve küfürler izledi. Struan'ın yıllar önce koyduğu bir kuraldı bu. Bir savaşa girerken en önce hazırlanan top mürettebatı ödüllendirilir, geç kalana ise geminin en pis işi verilirdi. Struan dürbünü büyük Çin savaş gemisine dikti. Teknede pek çok top mazgalı vardı. Hala bayrağı seçemiyordu. Fakat güvertelerdeki ellerinde yanar meşaleler bulunan pek çok Çinliyi fark etmişti. Orlov gürledi. Su fıçılarını hazırlayın.
Kalım su fıçıları ne olacak baba diye sordu.
Teknelerde yanar meşaleler var. Ayrıca ateşli fişekleri ve pis kokulu bombaları da bulunur. Yangını söndürmek için su gerekli. O bombaları katran ve kükürtten yapıyorlar. Eğer hazır değilsen bir geminin altını üstüne getirir bunlar.
Arkaya baktı. Diğer tekneler de peşinden kanala girmişlerdi.
Midesi bulanmaya başlayan Kalım mırıldandı.
Yolumuzu kestiler değil mi?
Evet, fakat ancak bir budala böyle hareket edebilir. Şu rüzgara bak oğlum. Şimdilik biz rüzgara karşı gidiyoruz. Ama biraz sonra bunun döneceğini biliyorum. O zaman rüzgar sayesinde bütün teknelerden çok daha hızla yol alabileceğiz.
Bak onlar ne kadar ağır oğlum. Onlar bizim gibi bir safkanla yarışmaya çalışan sütçü beygirlerine benziyorlar. Üstelik gemimizde onlarınkinin toplamından çok daha fazla ateşli silah var.
Ana direğin üstündeki seren halatlarından biri ortadan ayrılıverdi. Boşta kalan yelken çubuğu direğe vurmaya başladı. Yelken de boşta sallanıyordu.
Struan iskele nöbetçisi yukarı diye gürledi. Baba Fingo halatını çekin.
Kalım gemicilerin direğin tepesindeki seren çubuğunu yakalamak için yukarı tırmanmalarını seyretti. Adamlar tırnakları ve ayaklarıyla direğe yapışmış, kendilerini kırbaçlayan rüzgara aldırmadan tırmanıyorlardı. Kalım hiçbir zaman böyle bir şey yapamayacağını düşündü. Safrasının kabardığını hissediyordu. Orlov'un sözlerini de unutmamıştı. Ellerinde kan olacaktı. Kimin kanıydı bu? Sendeleyerek küpeşteye gitti, kusmaya başladı.
Al oğlum.
Struan bir çengele asılı olan su tulumunu uzattı. Kalım durumu gördüğü için babasından nefret ediyordu. Tulumu itti. Struan'ın sesi sertleşti. Ağzını çalkala. Kalım bitkin bitkin itaat etti. Ağzını çalkalarken tulumdakinin su değil soğuk çay olduğunu anladı. Tekrar ağzını çalkaladıktan sonra bir iki yudum içti. Çok kötü hissediyordu kendini.
İlk savaşa girdiğimde ben de senin gibi oldum. Üstelik inanamayacağın kadar hastalandım. Ölecek kadar da korktum.
Kalım bitkin bir sesle mırıldandı. Buna inanamam.
Sen ömründe hasta olmaz ve korkmazsın.
Struan homurdandı. Buna inanabilirsin. Trafalgar Savaşı'nda oldu bu.
O savaşa girdiğini bilmiyordum.
Kalım şaşkınlığından korkusunu unuttu.
Ben barut maymunuydum. Filo bazı gemilerde cephanelikten toplara barut taşıması için çocuk kullanır. Geminin patlamaması için cephanelik ve silahlar arasındaki yollar çok dar tutulur. Orada korkudan öleceğimi sandımdı. 7 yaşındaydım ve bizim grubun en büyüğüydüm. Ve en fazla korkanı da yine bendim.
Struan sevgiyle oğlunun omzuna vurdu. Onun için endişe etme, bunda kötü bir şey yok.
Artık korkmuyorum baba, yalnız aşağısı çok pis kokuyordu da.
Kendini kandırma, kokusunu duyduğun şeyin kan olduğunu sanıyorsun ve bunun kendi kanın olacağından korkmaktasın.
Kalım hemen küpeşteye sarılıp yine öğürmeye başladı. Rüzgar sertti ama o kokuyu burnundan götürmüyor, Orlov'un sözlerini de kafasından silemiyordu.
Struan yakındaki konyak fıçısına eğildi. Bir kaba konyak koyup Kalım'a uzattı.
Bunu içerken de oğlunun yanında durdu.
Kamerat özür dilerim efendim dedi. Banyo emrettiğiniz gibi hazır.
Struan adama teşekkür ettikten sonra onun kendi top takımının yanına dönmesini bekledi.
Sonra aşağıya in oğlum dedi. Bu bir emir olmakla birlikte babasının sesi yumuşaktı.
Kalım aşağıya inecek, böylece gururunu kurtaracaktı. Babasının bunun için kendisine fırsat verdiğini biliyordu.
Kalım ağlamaklı olmuştu. Ne olur baba, burada kalayım, özür dilerim.
Özür dileyecek bir şey yok. Ben belki 1000 defa böyle tehlikeye girdim. Onun için de durum bana kolay geliyor. Ne olacağını biliyorum. Aşağı in oğlum, yıkanıp güverteye çıkacak bol vaktim var. Eğer savaş olursa sen de kendine düşeni yapacaksın. Lütfen aşağı in.
Kalım istemeye istemeye itaat etti. Struan o sırada filika küpeştesine dayanmış olan Rob'a döndü. Adamın yüzü grimsi bir renk almıştı.
Bana bir iyilik eder misin Rob? Çocuğa yardım et. Kendisini hiç iyi hissetmiyor. Rob kendisini zorlayarak gülümsedi. Teşekkürler Dirk. Ama bu kez hasta olsam da olmasam da yerimde kalmalıyım. Bu bir donanmanın saldırısı mı?
Hayır oğlum, sen üzülme yalnız. Gerekirse ateş ederek aralarından kendimize bir yol açabiliriz.
Biliyorum, biliyorum.
Sera nasıl? Vakti yaklaştı galiba. Bağışla, sormayı unuttum.
Bekleyen her kadın gibi. Bu bekleme bitince memnun olacağım.
Rob kendisini zorlayarak denizi dolduran tekneler yerine doğacak çocuğu düşünmeye çalıştı.
Bir kız olacağını umarım. Karen gibi bir kız. Sevgili küçük Karen.
Sonra yalvarmaya başladı.
Tanrım, bu 5 ayla diğer 12 ay dayanabilmem için bana güç ver. Sera da kolaylıkla doğursun.
Küpeşlerden eğilerek şiddetle kusmaya başladı.
Dürbünle bakan Maus amanın diye bağırdı. Gümüş lotus bu.
Struan dürbünü kapıp koca teknenin direğinde dalgalanan bayrağa baktı. Bu korsan kralı Wu Fang Choi'nin gümüş lotusuydu gerçekten. Adamın sadistliği efsane halini almıştı. Onun merkezinin Formosa'da olduğu sanılıyordu. Korsan Çin'in bütün güney sahillerini yakıp yıkıyor ve soyuyordu.
Maus, Wu Fang Choi bu sularda ne yapıyor diye sordu.
Struan cevap verdi. Gümüş, gümüşün peşinde olmalı. Yoksa donanmamız bu kadar yakınken bu sulara gelmeye cesaret edemezdi.
Korsan donanmasının ana gemisinde bir top gürledi. O zaman bir tek tekne dışında bütün gemiler ana yelkenlerini indirerek floklarıyla rüzgara doğru döndüler. Bu şaşılacak bir şeydi. Küçük bir tekne donanmadan ayrılarak Çin bulutuna doğru geldi. Struan dürbünle küçük gemiye bakıyordu. Bunun direğine beyaz bir bayrak çekilmişti. İnanılacak gibi bir şey değildi bu. Çinli korsanlar ateşkes bayrağı çekmezlerdi. Tekne daha yaklaşınca Struan kalın gemici elbisesi giymiş, beline bir kılıç takmış kocaman siyah sakallı bir Avrupalı'nın gemiyi yönettiğini görerek daha da şaşırdı. Onun yanında yeşil brokardan uzun ceket ve pantolonla yumuşak siyah çizmeler giymiş küçük bir Çinli çocuğu duruyordu. Struan Avrupalı'nın teleskopu kendisine çevirerek baktığını gördü. Adam sonra bunu indirdi, el sallayarak güldü.
Struan dürbünü Maus'a uzattı. Bu adama ne dersin?
Sonra teleskopla gemiye bakan Orlov'a döndü.
Ne dersin kaptan?
Belli korsan.
Kaptan teleskopunu Rob'a verdi.
Böylece bir söylentinin doğru olduğu da anlaşıldı. Wu Fang Choi'nin donanmasında Avrupalılar var.
Rob hayretle mırıldandı. Fakat neden hepsi de yelken indirdi?
Struan elçi bunu bize söyleyecektir diye üst güvertenin yanına gitti.
Kudahi, teknenin başına ateş etmeye hazır ol.
Emredersiniz.
Kudahi ilk topun başına atlayıp bunu gemiye doğru çevirdi.
Kaptan Orlov, filikayı hazırla. Eğer tekneyi batırmazsak konukları buraya sen getireceksin.
Rob Struan'a yaklaştı. Neden tekneyi burada alamıyorsun Dirk?
Hiçbir korsan teknesi 50 metreden fazla yaklaşamaz. Belki de o ateş gemisidir. İçi barut dolu olabilir. Böyle zamanda her türlü şeytanlığı beklemelisin.
Halinden rahatsız olduğu anlaşılan Kalım üstüne denizcilerin giydiği cinsten bir fanila, kalın yün ceket ve pantolonla güverteye çıktı. Ayaklarında 6 ip ayakkabılar vardı.
Struan merhaba oğlum dedi. Bu kılık sana yakışmış. Daha iyi olmuşsun.
Kendini yabancı hisseden ve sıkılan Kalım mırıldandı. Çok daha iyiyim. Korsan gemisi 100 metre kadar açıktayken Çin bulutu onun baş tarafının biraz açığına topla ateş etti.
Struan da buruyu kaparak haykırdı. Açıl, yoksa seni havaya uçururum.
Teknedeki adam hemen emre uyarak yelkenleri indirtti. Gemi hafif akıntıda ağır ağır gidiyordu şimdi.
Siyah sakallı adam bağırdı. Gemiye çıkmaya izin var mı?
Neden? Ve sen kimsin?
Bir zamanlar Londra kentinden olan Kaptan Scrager. Seninle özel bir şey görüşmek istiyorum Lord Struan.
Gemiye silahsız ve tek başına gelebilirsin. Struan kaptan köprüsünün küpeştesine dayanarak Kudai dedi, tekneyi gözden kaçırma.
Toplar üstüne çevrili efendim.
Gemiden küçük bir dingi indirildi. Scrager çevik bir hareketle buna atlayarak kürek çekmeye başladı. Çin bulutuna yaklaşırken de gür ve neşeli bir sesle bir gemici şarkısına başladı.
Struan istememesine rağmen güldü. Cesur kerata.